Ayrım 39, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, sayfa 364. Bölüm 11, Bir Cahil Uzun Adam. Tarih unutmaz, Erdoğan hakkında ne yazacak peki? Yalancı mı, cahil mi ya da ne? Örneğin 30 Mart 2014 seçiminde Yenikapı mitinginde CHP İstanbul adayı Mustafa Sarıgül'ün 2006'da Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajdan alıntılar yaparak dalgasını geçti. Mustafa Sarıgül mekruha metruk, namahreme ne mehram, arife tarif gerekmez deyimine alime tarife gerekmez demişti. Erdoğan mitingde bu hataları dile getirirken çok keyifliydi. Tam bir komedi, karikatür dedi. Fakat telefon kayıtlarında ortaya çıkan egemen bağışın bakara makarasından söz etmedi. Telefon kayıtlarında ortaya çıkan egemen bağışın ayet indirdiğinden söz etmedi. Telefon kayıtlarında ortaya çıkan egemen bağışın her cuma bir ayet sallamasından söz etmedi. Egemen bağışın Google İslam'ından söz etmedi. Evet, İslam'ı bilmediklerini biliyorduk, alay ettiklerini yeni öğrendik. İslam'ı bilmediklerini söyleyince kimi insanlar şaşırıyor. Parantez açayım, tarihi 14 Nisan 2013. Erdoğan Kürt açılımı yapacaklarını açıklarken Kevser suresini okudu. Kevser suresi 1-3 ayetler. Biz sana gerçek Kevser'i yani cenneti verdik. Sen de Rabbin için dua et ve kazancından harcama yap. Gerçek ebder yani nesli devam etmeyecek olanlar sana düşmanlık edenlerdir. Kevser suresi Mekke döneminde ve peygamberliğin ilk yıllarında indirildi. Kur'an'ın en kısa suresidir ve 3 ayetten oluşur. Hazreti Muhammed'in zor durumda kaldığı ve üzüntülü olduğu zamanda inen bu surede ona Kevser yani çok hayır ve nimet verdiği müjdelenir. Şimdi söyler misiniz, Kevser suresinin Kürt açılımı ile bir ilgisi var mı? Erdoğan'ın dini bilmediğini göstermez mi? Bilirsiniz, Hazreti Lokman Hekim'e sorarlar, edebi kimden öğrendin? Şöyle yanıt verir, edepsizlerden. Hata insana mahsustur. Erdoğan Sarıgül'ün dil sürçmelerinden keyifle bahsederken kendi gaflarını unutuyor mu? Tarih 26 Ağustos 2003. Malazgirt Savaşı yıl dönümünde Erdoğan, Roman Diyojen batarya batarya gülle gülle saldırırken Sultan Alparslan'ın askerleri Allah Allah diye saldırıyordu dedi. İyi de o tarihte top daha icat edilmemişti. Savaşlarda yer almasına 250 yıl daha vardı. Tarih 5 Şubat 2009. Türkiye yine bir yerel seçime gidiyor. Erdoğan CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Kılıçdaroğlu için şöyle dedi. Ama şimdi bakıyorsunuz CHP İstanbul'a ithal bir aday koymuş. İstanbul'da çamurlu sokak arıyor. Herhalde inşaat şantiyesinde dolaşıyor. Ondan sonra da bak çamur burası diyor. İnşaat şantiyesine girersen çamur tabii. Şimdi yani böyle mercekle Roman Diyojen gibi dolaşılmaz dedi. Hangisini düzelteceksin? Roman Diyojen Malazgirt Savaşı'nda Alparslan'a esir olan Doğu Roma İmparatoru. Elinde fenerle dolaşan Sinoplu filozof Diyojen. Mercekle dolaşan ise Sherlock Holmes. O kadar çok ki Erdoğan 20 Ekim 2008'de katıldığı dil kurultayında Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı anmak için onun bir şiirini okuyacağını söyledi okudu. Ama okuduğu Sanat isimli şiir Dağlarca'ya değil Faruk Nafiz Çamlıbel'e aitti. Erdoğan maşallah edebiyatla çok ilgili bir başbakan. Şöyle demişti konuşmasında. Ziya Paşa'nın dediği gibi eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bu özdeyiş Mehmet Akif Ersoy'a aitti. Kahramanmaraş'ın yiğit ismi Sütçü İmamı, Sütçü Nine yapıvermişti. Şüphesiz Erzurum'u savunan Nene Hatun ile karıştırmıştı. Örnekler çoğaltılabilir. Bunlar insani hatalardır. Bunlar üzerinden siyaset yapmak düzeysizlik olur mu diyeceğiz? Fakat tarihi çarpıtıyor. Erdoğan'ın nasıl bir kafası olduğunu yazmalıyım. Erdoğan elinde bir kitap tutarak AKP grup toplantısında şöyle konuştu. Türk Antropoloji Enstitüsü tarihçesi, 1940 basımlı, yeri de İstanbul. Kitabın 5. sayfasında bir resim var. Raflarda yüzlerce kafatası var. İncelenmiş ya da incelenmeyi bekliyor. 10. sayfada başka bir odanın resmi var. Tabii bilmiyorum kameralar alabiliyor mu? Aynı şekilde raflarda yüzlerce kafatası var. 22 ve 23. sayfalarda. Tabii bu kafataslarından öyle ilginç bir sıralama yapmışlar ki Ege'den, Balıkesir'den, şuradan buradan 10 ayrı bölgeden toplamışlar. Kadın ve erkekler üzerinde ölçümler yapılıyor. Olur mu ya, öyle şey demeyin, işte bu Türk kafasının zaviye üzerine incelemeler. Şimdi soruyorum, bizim millet tasavvurumuz bu olabilir mi? Türk Antropoloji Enstitüsü'nün tarihinde iki önemli vesika olarak geçer. Reisi Cumhur olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Başbakan İsmet Paşa var. İstanbul Darül Fünun doktoruna teşekkür var. Şimdi soruyorum, bu insani midir, vicdani midir? Bunun bizim ruh dünyamızda, inanç dünyamızda yeri olabilir mi? Bu cahilce sözleri Erdoğan'a hangi danışmanları söyletiyor? Kafatası ölçmenin bir bilim dalı olduğunu bilmiyorlar. Kemik bilimi diye bir bilim dalını hiç işitmediler mi? Antropososyoloji ya da fizik antropoloji nedir hiç duymadılar mı? Homo Europaeus, Homo Alpinus, Homo Mediterraneus nedir hiç mi merak etmediler? Hayatlarında hiç etnoloji müzesi görmediler mi? O kafatasları hangi ülkede yok? Hangisini yazalım? Samuel George Morton'un ABD Philadelphia'da incelediği 800 kuru kafanın yer aldığı müzeden bahsetmeye değer mi? Morton, ırkların eşit olduğu sonucuna varmıştır. Amerikan başkanları Washington'dan Jefferson'a kadar etnolojiye ve kültürel antropolojiye merak sarmıştı. Yani sadece Atatürk değil. O konuyu da aydınlatayım. Antropoloji ve arkeoloji Cumhuriyet Türkiye'sinde akademik bağlamda öncelikle gündeme gelen bilim dalı oldu. Çünkü Atatürk buna ön ayak oldu. Kuşkusuz genç Türkiye rotasını batı olarak belirlemişti. Ama temelini, kökünü merak ediyordu. Yeni bir ulus doğuyordu. Bu ulusun kimliği neydi? Bu soru sadece Türkiye'ye özgü değildi. 19. yüzyıldan itibaren bu soru Avrupa'nın gündemindeydi. Herkes kimliğini merak ediyordu. Nereden gelmişlerdi, ataları kimlerdi? Anadolu'da yaşam paleolitik uygarlık döneminde mi yoksa neolitik uygarlık döneminde mi başlamıştı? Yani Anadolu'nun tarihini nereden başlatmak gerekiyordu? Oysa 19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı'da tarih bilimi ilk çağ bilgilerini Kur'an'dan alıyordu. Cumhuriyetin rehberi ise bilimdi. Dolayısıyla antropolojiye önem verildi. Atatürk, Fransız antropolog H. V. Valois ve İsviçreli Eugène Pitard gibi bilim insanlarından etkilendi. Tarih kongresine davet etti. Pitard da Atatürk'ün bilim tutkusundan çok etkilendi. Antropolojiyi ve tarih öncesini canlandıran devlet adamı Kemal Atatürk diye kitap yazdı. Şevket Aziz Kansu, Seniha Tunakan, Süleyman Şenyürek, Afet İnan gibi öğrenciler dünyanın sayılı üniversitelerine gönderildiler. Türk Antropoloji Enstitüsü kuruldu. Türk Antropoloji Mecmuası dönemin en bilimsel dergisiydi. Gelelim şu kafatası meselesine. Arkeoloji ve antropoloji o dönemde yol ayrımında değildi, içli dışlıydı. Bu sebeple Hitit uygarlığı kazıları başladığında, aynı dönemde dünyaca ünlü Pitard öncülüğünde Anadolu'da antropolojik bir anket yapıldı. Anadolu bölgelere ayrıldı ve toplam kadın erkek, Türk, Kürt, Rum, Ermeni, Yahudi ayrımı yapılmadan 64 bin kişinin fiziki ölçümleri yapıldı. Afet İnan, Türk halkının antropolojik karakterleri ve Türkiye tarihi çalışmasıyla Cenevre Üniversitesi'nden sosyoloji dalında doktor unvanı aldı. 4000'i kusurluydu fişleri, bu nedenle 59.728 fiş kullanıldı. Buna göre Türkiye geneli %70 brakisefal, yani geniş kafalıydı. Erkeklerin boyu 1.65, kadınların ise 1.52 idi. Örneğin benzer çalışma yapılan Fransa halkının %58'i dolikosefal, %21'i brakisefal ve %21'i mezosefal idi. Fakat şurası önemli. Bu anket çalışmaları etnik ırka bağlantılı herhangi bir bilgi içermedi. Kimseyi etnik olarak ayrıştırmadı. Raporlarda böyle bir tek cümle bulamazsınız. Şimdi Erdoğan'ın konuşmasına geri dönersek. Öğrenmek istemeyenlere ve tarihi her gerçeği bin bir yalanla karalayanlara neyi nasıl anlatmak, yazmak lazım? Konu konuyu açıyor. Örneğin halk kavramının nasıl doğduğunu hiç düşündüler mi? Bugün kullanılan ırk sözcüğünün o günlerde farklı bir anlamda, millet anlamında kullanıldığını anlamak isterler mi? Ermeni Agop Martayan Dilaçar'ın makalesinin adı Türk ırkının vatanı Anadolu'ydı. Tek bildikleri bilim dahil her gerçeği siyasetlerine araç yapmak. Cami yalanları konusunda ayrıntılı yazmayayım, biliyorsunuzdur. Yorulduk artık yazmaktan. Onlar yalan söylemekten bıkmadılar. Her seçim arifesinde Erdoğan İsmet İnönü düşmanlığı yapıyor. Ne diyor hep? Camilere ahır yaptılar. Gerçeği yazsak utanırlar mı? İkinci Dünya Savaşı dönemi. Hitler'in ordusu Trakya'ya dayandı. Türk ordusu Trakya'da çakmak hattı denilen bir savunma hattı kurdu. Tarih 26 Ocak 1943. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bir süredir hastaydı, evinde dinleniyordu. İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in acilen kendisiyle görüşmek istediği bildirildi. Konu malumdu. Defterine not aldı. Doğru baş vekalete gittim. Şükrü Saracoğlu İngiliz sefirinin kendisine verdiği haberi anlattı ve bıraktığı yazıyı gösterdi. Mr. Churchill benimle hiç olmazsa başvekille bir yerde buluşmak istiyor. Kıbrıs'ı teklif ediyor. Türkiye'yi şimdi bol mikyasla imal ettikleri en modern silahlarla teçhiz etmek ve Türkiye'nin umumi ve tedafi emniyetine taalluk eden meseleleri görüşmek istiyor. Kendi genelkurmay başkanlarının Mareşal Fevzi Çakmak ile buluşmasını teklif ediyor. Mühim bir nokta olarak da hem kendi tarafından hem Amerika Reisi Cumhurundan vazife alarak geldiğini bildiriyor. Mülakatın son derece gizliliğinde çok ısrar ediyor. Haber bundan ibaretti. Saracoğlu ile beraber yemek yedik. Meseleyi etrafı ile tetkik ettikten sonra görüşülecek mevzuları tekrar ederek buluşmayı kabul ettiğimizi derhal cevap olarak bildirmek kararını verdik. Benim memleketten dışarı çıkmam mümkün değil. Churchill memleketin herhangi bir yerine gelirse memnun olacağım. Gelemezse başvekil Mareşal'la beraber Kıbrıs'a gidecek. Bu mealde cevap vereceğiz. İki gün sonra başvekil haber verdi. Churchill'den cevap gelmiş. Resmi ve gizli ziyaret yapmak üzere Adana'ya gelecek. Yanında büyük generaller bulunacak. En az 24 saat kalacak. Müspet cevabımdan pek memnun olduğunu hararetli olarak bildiriyor. Ayın 30'u için Adana civarındaki bu mülakatın tertipleri ve teferruatı hazırlanmaya başlandı. Tarih 29 Ocak 1943 saat 9.30. 7 yıl önce Almanya'dan alınan ve halkın arasında pencerelerin altına kadar lacivert, üst kısmı beyaz olduğu için Atatürk'ün beyaz treni olarak bilinen tren Kayaş'tan hareket etti. Cumhurbaşkanı İnönü'yü taşıyan trenin istikameti Adana'ydı. 347 kilometre sonra tren aniden Niğde'de durdu. Şehirdeki devlet görevlilerine haber verilmemişti. Sadece Lütfü Turan Bek'e bilgi verildi. İnönü önce 1409'da yapılmış Ak Medrese'ye, ardından 1357'de inşa edilen Sarıhan'a gitti. Cumhurbaşkanı İnönü, savaş ülke sınırına dayanmışken, çok önemli bir toplantıya katılması gerekirken neden gizlice bu iki yeri ziyaret etti? Bir yıl önce, Hitler'in Anadolu'ya girmesi planlarından haberdar olan Cumhurbaşkanı İnönü gizli bir emir çıkardı. Alman uçakları İstanbul'u bombalayabilirdi. Topkapı Sarayı, Türbeler Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki kutsal emanetler ve sanat eserleri, tarihi kitaplar zarar görebilirdi. Güvenli bir yere götürülmesi şarttı. Hazırlıklar gizlilik içinde yapıldı. İçi dışı çinkolu 391 sandık hazırlandı. Kimi sandıkların içinde gizli bölmeler bile vardı. Sandıkların içine kutsal emanetler titizlikle yerleştirildi. Hırka-i Saadet, Hırka-i Saadet'in saklı olduğu altın sandık, Hazreti Muhammed'in ayak izi, Hazreti Muhammed'in sakalı, Hazreti Muhammed'in dişinin bir parçası, Hazreti Muhammed'in kabir toprağı, Hazreti Muhammed'in mührü, Hazreti Muhammed'in kılıçları ve kılıcının kabzası, oku ve yayı, yalancı peygambere gönderdiği mektup, Kabe'nin kapılarından biri ve anahtarı gibi. Kutsal emanetler, kimi sanat eserleri ve kimi kitaplar gizlice 48 vagona yerleştirildi. Kimselere haber verilmeden Niğde'ye taşındı. Trende Topkapı Sarayı 2. Müdürü Lütfü Turan Bek ve 30 görevli ve ailesi vardı. Savaş sonuna kadar Niğde'de kalacaklar ve Ak Medrese ve Sarıhan'a konulan kutsal emanetleri koruyacaklardı. Niğdeliler savaş döneminde 30 memurun aniden müzelerine neden atandığını anlayamadı bile. Kutsal emanetler 1947 yılına kadar burada kaldı, sonra İstanbul'a nakledildi. Bakınız, yabancılar sanat eserlerini nasıl koruduğu konusunda film yapar, belgesel yapar ve biz ise kendi tarihimizi bile bilmeyiz. Gidin Londra'daki National Gallery'e, gidin St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'ne. İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'den sanat eserlerini nasıl koruduklarının belgesini gösteriyorlar, DVD'sini satıyorlar. Erdoğan bu gerçekleri bilir mi? Ne gezer, aklına ne geliyor ise söylüyor. Partisinin 26 Haziran 2012 tarihli grup toplantısında bundan 900 yıl önce de Kudüs'te Şam'da olan zulme Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan kayıtsız kalmamıştı dedi. Yahu ilk Haçlı ordusu İznik önlerinde Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan'ın ordusuna yenildi. Çok kanlı geçen savaşta Haçlı ordusu geride 3-4 bin asker kalacak şekilde kılıçtan geçirildi. 1. Haçlı seferinin Kudüs, hele hele Şam ile uzaktan yakından ilgisi yok. O dönemde Şam'da Haçlı askerini ara ki bulasın. Zira Haçlı ordusu İznik'i bile geçemedi. Kılıç Arslan'ın derdi de ne Kudüs ne Şam'dı. Amaç Anadolu'yu korumaktı. Erdoğan bilmediği konularda hep konuşuyor. İstanbul'un fethinde Bizans'ın hanımları Fatih Sultan Mehmed'i Akşemseddin'i karşılarken başımızda kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı görmeyi arzu ederiz dediler diye konuştu. O sözü söyleyenler Bizanslı hanımlar değil, Doğu Roma İmparatorluğu'nun son Grand Dükü Lucas Notaras'tı. Erdoğan camilerin ahır yapılmadığını bal gibi biliyor. Kendi köyü Dumankaya'ya yıkılan camiyi 1940 yılında yeniden İsmet Paşa yaptırdı. Dipnot, Emevilerden beri devam eden cami fetişizminin etkisindeki Erdoğan, başbakan olunca 286 kişinin yaşadığı Dumankaya köyüne gösterişli büyük bir cami yaptırdı. Erdoğan'a İnönü'nün cami yaptırdığını ispatlıyorsun. Bu kez yetmez diyor. Daha çok köye cami yapılmalıydı. Oysa 1927 yılında Türkiye'de 14.425 okula karşılık 28.705 cami vardı. Ne yanıt verirseniz verin fark etmiyor. İslam'ı kaba bir siyasete alet ediyor. İsmet Paşa'nın kutsal emanetleri sakladığı ortaya çıkınca bu kez tutturdu. O cami o cami değil. E peki hangisiydi? Konya'daki Alaaddin Camii ahır olarak kullanılmıştı. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart açıklık getirdi. Yığma toprak üzerine yapıldığı için zemin kayma sorunu yaşayan caminin yapımı 100 yıl sürmüştü. 1914 ile 1986 arasında onarım yapılmasına rağmen hala aynı sorun sürüyordu. Selçuk Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Bölümü kayıtları bu bilgiyi doğruluyordu. Yetmedi, Erdoğan hakkında dava açıldı. İddiasının doğru olmadığı Şişli Asli Hukuk Mahkemesi'nin 16-12-2010 tarihli kararıyla belirlendi. Ama Erdoğan Adnan Menderes döneminde yıkılan camileri ağzına almıyor. Tam 54 cami yıkıldı. Ne tarihi eserler yıkılmadı ki? Mimar Sinan tarafından yaptırılan Azepler Camii, Murat Paşa Camii, Çakır Ağa Camii, Camcılar Camii, Kazasker Abdurrahman Camii, Süheyl Bey Camii, Karaköy Camii, Nusratiye Camii, Sekban Paşa Mescidi, Mimar Ayaz Camii, Baba Hasan Alemi Camii, Oruç Gazi Camii, Zeytinciler Mescidi, Voynük Şücaettin Camii, Altuncuzade Tekkesi, Hoca Tepe Rük Mescidi, Revani Mescidi, Firuza Mescidi, Tüfenkhane Mescidi. Menderes bunu yaptı. Ya Erdoğan döneminde yaşananlar? Cami yıkıp AVM yaptı. Malatya'da eski hal binasının bulunduğu alanın içindeki cami ve sosyal tesisler 52 milyon 500 bin TL'ye Hollanda kökenli ACT4 AŞ'ye satıldı. Cami dozerlerle yıkıldı. Daha neler var? AKP İstanbul'da Amine Hatun Camii, Alvarlızade Camii, Bağlarbaşı Huzur Camii, Bahçeli Evler Camii'ni sattı. AKP'li belediye borçlarını kapatmak için camileri para karşılığı sattı. Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi'nde CHP'nin ret oylarına rağmen AKP'liler caminin yıkılmasına onay verdi. İstanbul'un Fatih ilçesi Hasan Halife Mahallesi'nde 16. yüzyıl mimarisi, tek revaklı kubbeli ve taştan minareli Kaptan-ı Derya Halil Paşa Camisi'nin başına gelenleri bilir misiniz? Son örnek olarak verip konuyu kapatayım. Restorasyonu yapılmadığı için yıkılır, nedense onarılmaz. Caminin 300 metrekare arsası özel mülkiyete geçer ve halis toprağın Adana'dan İstanbul'a gelip işlerini büyüttüğü yıllarda ona satılır. Halis toprak buraya Toprakhan diye bir bina yapar. Saray muhallebicisinin sahibi Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptığı yıllarda bu binayı kiralar ve saray muhallebicisi olarak çalışmaya başlar. Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilerek atlamayı başarır. Kiracısı olduğu cami arsası üzerindeki binayı halis topraktan satın alır. Binanın sahibi olduğu tarihte, yani 2005 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı'dır ve belediye meclisine 1/5000 ölçekli bölge plan değişikliği önerisi gelir. Karar oy birliğiyle geçer. Yasaya göre kararı Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da onaylaması gerekir, onaylanır. Cami arsası nitelik değiştirir, ticari alan arsası oluverir.
39. ayrımın sonu. Sayfa 373.